Ayrım 6.
Selahaddin Enis. Selahaddin Enis'i kaybetmek kadar acı bir şey varsa, o da bu keskin usareli ruhun bazı yüksek vasıflarını ölümünden sonra anmaya mecbur olmaktır. Sağlığında bu fırsatı çok aradım. Onun her yeni eseriyle birer varlık halinde karşıma çıkan bu fırsatı birkaç defa kaçırdıktan sonra nihayet yokluk halinde tecelli eden en felaketli şekliyle ele geçirmiş bulunuyorum. Yüzünün yumuşak ve dikkatli bir ruhu maskeleyen bedbin ve sert yapısıyla eserleri arasındaki münasebet, hayret verici bir benzerlikle derhal göze çarpar. Şüphesiz bu keskinlik ona mizacından, bu bedbinlikte edebiyat-ı cedide tesirleriyle naturalist Fransız romanından geliyordu. Fazla haksız olmayarak onu Zola'ya benzetenler çoktur. Fakat bu benzeyiş onun roman tarzında değildi. Müşahededen ziyade isyankar bir muhayyilenin bedbin tasavvurlarını ortaya koyan eserleri, varlık dramına karşı isyanın bütün bahanelerini çirkinliği ifadede bulmuştur. Aramızda meşhur hikayesi Bağırsak, muharririni bütün vasıflarıyla içine alan en karakteristik eserlerinden biridir. Öfkesinde ve tiksintisinde zorlu ve derin olan bu ruh, kendi istekleriyle gerçekler arasındaki uygunsuzluğun cehennemi içinde yana yana, zamanımızın cemiyet ve ahlak yapısına karşı isyanla ve nefretle dolup taştı. Bu öfkenin dibinde Selahaddin Enis'in kendisine ait hüsranları ve hayal sükutlarını ararsak, yalnız onu değil her muharriri eserine bağlayan gizli damarı yakalamış oluruz. Hedefinden ziyade hamilini yıkan böyle bir isyan, muharririn yaşı ilerledikçe yerini mağlup ve tatlı bir tevekküle verecekti. Arkası kesilmeyen hayal sükutlarının yorgunluğunu hülasa eden bu tevekkül, Selahaddin Enis'in bedbin yüzü ve yazısı altında saklanan dikkatli, munis ve samimi adamın belirmesine yaradı. Onun benden fazla yakınları vefalılığının, dürüstlüğünün hayranı olmakta ne kadar haklıdırlar. Selahaddin Enis, Ömer Seyfettin'le beraber ilk sayılı hikayecilerimizden biriydi. Tenkit yoksulluğu onun teslim edilmemiş birçok hatalarını başkalarına kaptırmıştır. Piyasa romanlarının liyakatsiz cazibeleri arasında Selahaddin Enis'e hakkını veren bir tenkitten mahrum oluşumuz, onun bu dünyadan ve edebiyatımızdan küskün ayrılmasıyla sona erdi. Bu onun eserlerinin derinliğine doğru bir dalgıç sabrıyla inilmedikçe meçhul kalacak sessiz ve kibar bir iç dramıdır. Romancı Selahaddin Enis'i anlamayan ve onun yerine musahih Selahaddin Enis'i koyan edebiyat ve meslek muhiti, onu 8-10 gün evvel yakalandığı zatürreden çok evvel öldürmüştü. Tasvir-i Efkar 1942. Léon Daudet. Fransa doğacak dünyanın büyük fikir mimarlarından birini kaybetti. 30 seneden fazla var ki Léon Daudet, zil zurna hürriyet sarhoşu memleketini ayıltmak için bugün başına gelen felaketleri gazetesinde her gün haber vererek zeki ve namuslu bir kaleme nasip olabilecek hizmetlerin en büyüklerini yaptı. İdeal kardeşi Mora ile birlikte sürgün, hapis, kurşun her siyaset kahpeliğine göğüs gererek oğlunun alçakça öldürüldüğünü bile görerek Fransa'yı Fransızlaştırmaya çalıştı. Çünkü bilhassa 3. Cumhuriyet'ten beri Fransa, Daudet'in tabiriyle veba farelerinin getirdiği dalavereli insaniyetçilik epidemisi içinde Fransızlıktan farmasonluğa, Fransızlıktan Yahudiliğe, Fransızlıktan komünisteye doğru terkerlenip durdu. Uçurumun önünde kollarını yukarı kaldırmış avazı çıktığı kadar "Fransa yolunu değiştir batacaksın" diye haykıran Leon, zavallı Leon, nihayet memleketinin bu uçurumdan aşağı kaydığını da gördü. Onun gerçekleşmeyen hiçbir tahmini yoktur. Müdafasını yaptığı krallık bile şef prensibi halinde Avrupa'yı kapladı ve nihayet Fransa'da bile muzaffer oldu. Léon Daudet'in tek bahtiyarlığı Fransa'da nasyonalizmin mutlak zaferini gördükten sonra memleketini Mareşal Petain'in kurtarıcı ellerine bırakarak ölmüş olmasıdır. Hatta Charles Maurras hayatta oldukça onun öldüğü bile söylenemez. Charles Maurras yani Fransız milliyetçiliği yani halis Fransa. Denebilir ki Léon Daudet 6 sene evvel Léon Blum başvekili olduğu zaman bugünkünden fazla ölmüştü. Çünkü Fransa'yı bekleyen felaket artık fotoğrafı alınacak kadar yaklaşmış oluyordu. Fakat bir kabus devrildikten ve Daudet adeta yeniden dünyaya geldikten sonra artık ölüm bile onun etinden ve kemiğinden fazlasını öldüremez. Tasviri Efkar 1942. Doktor Rıza Nur. Büyük Türk dünyası, Türkiye, Türk milliyetçiliği ve Türkoloji en halis kıymetlerinden birini kaybetti. Doktor Rıza Nur, evvelki gece bir yıldırım vuruşuyla yıkılan abideler gibi ani ölümlerden biriyle öldü ve uzun zamandan beri vesika tomarları arasında hazırladığı meşrutiyet tarihinin sahifeleriyle aylardan beri çıkardığı Tanrı Dağı mecmuasının henüz matbaaya verilmeyen müsveddeler arasında hala dinç ve levent vücudu ile apansız devrilip gidiverdi. Bir iki saat evvel aldığım bu kara haber, onun memlekete ve milli davaya yaptığı büyük hizmetleri bir anda hatırlayıp hülasa etmek takatinden beni hala mahrum eden bir keder baskını oldu. Onun şahsi ve milli hüviyetine ait intibalarım ve kanaatlerim, en kaba bir tahlili bile zorlaştıran dağınık ve uçarı bir şuur hali içinde birbirine karışıyor. Meşrutiyetin birbirinin peşinden yıkılan hürriyet ve fazilet ideallerinin hüsranı içinde, kendisini politikadan çekip ilmi araştırmalara veren Rıza Nur'un 12 ciltlik Türk tarihi ile Paris'te kurup Mısır'da çıkarmaya devam ettiği 8 ciltlik Türk bilik revüsü ile Namık Kemal hakkındaki monografisi, Türk edebiyatı tarihi ve folklorumuz üstündeki birçok incelemeleriyle Türk kültürüne kucak kucak taşıdığı bilgi ve fikir hamulesini burada tartamam. Bütün kütüphanesini hemşerisi olduğu Sinop şehrine teberrü eden ve bütün politika menfaatlerini tepen bu tertemiz adamın ahlak vasıflarını da şuracığa sığdıramam. Onun Lozan Konferansı'ndaki tarihi hizmetlerini Büyük Millet Meclisi evvela Lozan kahramanı Hakşinas İsmet Paşa'dan dinledi. Daha sonra biz onun Lozan'da milli davamızı içeriden torpillemek isteyen ecnebi sermayesiyle ve üstelik bir de Hüseyin Cahit ve Cavitlerle nasıl mücadele ettiğini teferruatıyla öğrendik. Rıza Nur'un ölümüyle en şerefli uzuvlarından birini kaybeden Tasvir-i Efkar ailesinin kederi pek büyüktür. Tasvir-i Efkar 1942. Doğan Dünyanın Müjdecisi Ziya Gökalp. İlim objektiftir. Hadiseler arasındaki münasebetleri incelerken tahlil ve terkiplerine hiçbir sübjektif temayülün müdahalesini istemez. Hiç değilse elinden geldiği kadar böyle olmak ilmin şaşmaz prensibidir. Bir ilim olmak haysiyetiyle sosyoloji de cemiyet hadiselerine ait gerçeklikleri neyseler öylece anlamaktan ve kabul etmekten başka hiçbir idealin emrinde değildir. Ne siyasi ne milli. Gökalp'in inandığı ve istidlallerine temel olarak aldığı Durkheim sosyolojisi de neticelerinden başkalarının çıkardıkları manalara lakayittir. Ne istikbali haber verir ne de milletlere istikametler gösterir. Bu ilimlerin değil, onların donelerinden hareket eden siyasi ideolojilerin işidir. Gökalp, ilmin alimden istediği objektif görüşe sahip bir sosyolog değildi. Sosyolojide kendine has ve orijinal hiçbir çalışması ve buluşu yoktur. Gökalp, Durkheim sosyolojisinin verimlerini Türk tarihine ve Türk cemiyetine tatbik ederek ondan milli ve siyasi istikametler çıkarmış bir ideologdur. Gökalp'i bir sosyoloji alimi gibi anlamaya kalktığımız anda önümüze çıkan adam Durkheim'in alelade bir mütercüminden başka bir şey olmaz. Fakat Gökalp'i bu sosyolojinin verimlerinden Türk dünyasına hatta Garp dünyasına ait istikametleri bulup çıkarmış bir cihan telakkisinin kaşifi gibi anladığımız anda karşılaştığımız adam görüşünün ufukları ilmin çerçevesini kat kat aşan ve hocası Durkheim'i fersah fersah geride bırakan büyük bir mürşit ve müjdecidir. Gökalp bugün doğumuna şahit olduğumuz dünyayı çeyrek asır evvel gördü ve müjdeledi. Bu dünya milliyet dünyasıdır. Çeyrek asır evvel Gökalp, Milliyet Mefkûresi adlı makalesinde sosyalizm diyordu, diğer küçük mefkureler gibi milli mefkurenin bir muavini mevkiinde kalacaktır. Avrupa milletlerinde sosyalizm alev devam kuvvetlenmekle beraber muharebe zamanlarında mevkiini milli mefkureye bıraktığını görüyoruz. Siyasi muharebelerden sarf nazar, hatta yalnız iktisadiyat sahasında bile sınıf mefkuresi milliyet mefkuresinin bir tabiidir. Lisan, içtimai hayatın zemini, maneviyatın nesci, harsın ve medeniyetin temelidir. O halde hangi zümreye ve hangi faaliyete ait olursa olsun, istikbaldeki bütün içtimai cereyanlar gerek doğrudan doğruya, gerek dolayısıyla daima lisani zümreyi tekasüf ettirecek ve her buhrandan mutlaka daha zinde ve daha kuvvetli bir surette milliyet mefkuresi feveran edecektir. Bu peygamberce istidlalin uzağı ne derece doğru gördüğünü sonraki hadiselerle kontrol edelim. İlk ve en büyük hadise, o makalenin yazıldığından 1-2 yıl sonra mütareke devrinde Türk tarihinin en büyük buhranından milli zaferin ve milli inkılabın doğması. Bu zaferi ve bu inkılabı yapan sınıf değil milletti. Aynı yıllar içinde bizimkinden pek başka şartlar altında doğan ve şüphesiz bizimkinden birçok ayrı vasıflara sahip İtalyan inkılabı, büyük harpten sonra ayaklanan sınıf ideolojisini tepeleyerek onu milliyet idealinin emrine verdi. Artık Almanya'da, Macaristan'da, Portekiz'de, İspanya'da, Yunanistan'da ve bugünkü Fransa'ya kadar her yerde nihayet bütün sınıf ihtilalleri tepelenerek Gökalp'in tahmin ettiği gibi milliyet mefkuresinin tabii haline getirildi ve her buhrandan daha zinde ve daha kuvvetli milliyet mefkuresi feveran etti. Büyük Harp'ten sonraki Avrupa tarihinde müstesna olarak bile bunun aksine bir tek misal gösterilemez. Bu kadar da değil. Gökalp'in çeyrek asır evvel bütün yazılarını dolduran fikir kökleri, sonradan Avrupa'nın bütün milli ihtilal partilerinin programlarına ve nazım fikirler arasında kelimesi kelimesine geçti. Hak yok, vazife var. Fert yok, cemiyet var. Ferdiyet yok, şahsiyet var. Amme menfaati hususi menfaatlerin üstündedir. İcap ettiği zaman aile kendini hirfet ocağına, korporasyona, ocak da kendini devlete feda etmelidir. Hak milletin, şan onun, gövde senin, can onun, sen öl ki o yaşasın. Dökülecek kan onun. İnsan bir ferdiyet olduğu için değil, bir şahsiyet, milli bir şahsiyet olduğu için izzete ve şerefe maliktir. Bu fikirler şimdi bütün Avrupa'da milli inkılap bayraklarının üstünde dalgalanıyor. Gökalp'in Garp dünyası için en az çeyrek asır önce müjdelediği bu neticeler, Büyük Türk dünyası içinde şimşek hızıyla gerçekleşme yolundadır. Çünkü onun bir sözüyle bitireyim, Türkler her asrın yeni insanlarıdır. Bundan dolayıdır ki yeni hayat bütün gençlerin anası olan Türklükten doğacaktır. Çınaraltı 1941. Ziya Gökalp ve Durkheim. Ziya Gökalp'in 18. ölüm yıl dönümü günlük gazetelerde onun hatırasını azizleştirenlerin yanı sıra bazı münasebetsizliklerin tecellisine de fırsat verdi. 18 seneden beri Gökalp'e karşı yapılan tenkitlerin başında onun Durkheim metodunu benimsemesi gelir. Buna taklitçilik, yabancı fikir ithalatçılığı, tercümecilik damgası yapıştıran çok olmuştur. Bunların arasında fikir iffetine ve ilim haysiyetine sahip tek imzaya tesadüf edemezsiniz. Bu iffetsizlik Ziya Gökalp'in muarızı geçinen Galata simsarlarına veya Marksist bozuntularına bir ilim metodunun beynel milel olduğu mütearifesini bile inkar ettirebiliyor. Durkheim bir metot getirmiştir. Le règle de la méthode sociologique ismindeki meşhur kitabına göre bu metodun esas karakterleri şunlardır. Evvela onun her felsefe metodundan ayrı bir hüviyeti vardır. Sosyoloji, metafizikçileri birbirinden ayıran faraziyeler arasında birinden birine karşı cephe alamaz. Onun bütün istediği şey kozalite prensibinin içtimai hadiselere tatbikidir. Saniyen bu metot objektiftir. İçtimai vakaları şeyler, şoz, etterakki eder. Bu prensip Comte'un ve Spencer'ın akidelerinde de vardır. Fakat tatbikata istikamet veren tam bir metot haline gelememiştir. Dürkheim sosyolojisinin içtimai vakaları objektif zaviyeden nasıl incelemek lazım geldiğini göstermiştir. İspat etmiştir ki eğer sosyolojinin mevzu olan vakalar objektif fikirler sisteminden başka bir şey değilse, onları izah etmek de kendi mantıki nizamları içinde yeniden düşünmek demektir. Şeylerin sırrı ancak metodik tecrübelerle fahş edilebilir. Üçüncüsü de bu şeyler tamamıyla içtimaidirler ve kendilerine has bir karakterleri vardır. Onları ruhi veya uzvi şartlarına irca etmek kabil değildir. İçtimai bir vaka ne ruhi ve de ne uzvi yalnız diğer bir içtimai vaka ile izah edilebilir. O halde sosyoloji başka hiçbir ilmin takısı, melfufu değildir. Sosyoloji müstakil bir ilimdir. Dürkheim'in sosyolojiye en büyük hizmeti, ona müstakil bir ilim haysiyetini kazanabilmesi için muhtaç olduğu metodu vermesidir. Bu tarihte içtimai hadiseleri ferdiyen ruhi hadiseler arasındaki sirayetle izah etmek isteyen Tard'ın, Fransa ve dünya fikir alemi üstünde büyük bir nüfuzu vardı. Türkiye'de de bu kanaati Sattı Bey temsil ediyordu. Tıpkı Fransa'da Tard ve Dürkheim arasında olduğu gibi Türkiye'de de Sattı Bey ve Ziya Gökalp arasında içtimai hadiselerin karakteri münakaşa edildi. Fakat bu Fransa'ya ve Türkiye'ye has değil, bütün dünyada içtimai hadiseleri sui genere karakterinden şüphe edenlerle buna inanmış olanlar arasında hala cereyan eden bir münakaşadır. Hala Fransa'da ve Fransa'dan başka memleketlerde Tard gibi düşünen ilim adamlarına rastlanır ve Dürkheim metodunu benimsemiş olanlar pek çoktur. Bu metot ya doğrudur veya değildir. Doğru ise sosyolojinin yıkılmaz prensibini teşkil eder. Artık hangi milletin çocuğu olursa olsun her sosyoloğun içtimai vakaları bu metotla incelemesi bir taklit değil, bir vazife hükmünü alır. Çünkü her ilim adamından yeni bir metot getirmesi istenemez. Bu takdirde hasıl olacak metot curcunası içinde bizzat metot mefhumundan eser kalmaz. Dürkheim bir sosyoloji ekolü açmıştır. Dünyanın en büyük memleketlerinde bu ekolün mensupları vardır. Hiç kimse onları Dürkheim metodunu benimsemekle suçlandırmaz. Fikir ithalatçılığı ile damgalamaya kalkmaz. Yat vurguncularından, Galata simsarlarından ve aşağılık politika düzenbazlarından başka herkes ilmin ve metodun beynelmilel olduğunu bilir. Arşimet kanununa veya Dürkheim metoduna inanmış bir Türk alimini kafir telakki etmek bir politika düzeni değilse bir yobazlıktır. Ziya Gökalp dünyanın pek çok ve pek büyük sosyoloji alimleri gibi Dürkheim metoduna inanmıştır. Türk milliyetçiliğini bu prensibe dayanarak yeni baştan inşa eder. Bu çalışmasında Gökalp tamamıyla orijinaldir. Orijinal olmakla kalmamış, geçen sene Çınaraltı'da yazdığım gibi, dünyanın bugünkü nasyonalist inkılaplarına bayraktarlık eden fikirleri, aynı formüllerle çeyrek asır evvel ifade ederek, beynelmilel çapta bir inkılaplar serisinin ilk mübeşşirlerinden biri olmuştur. Dürkheim'in metodu ise ne sosyalist, ne individualist ne de nasyonalisttir. Ameli doktrinler ve ideolojiler önünde de müstakil kalmak ister. Yukarıda zikredilen kitap sayfa 174. Bu metot doğru değilse onu tenkit etmek lazımdır. Yanlış olduğu ispat edilebilirse Ziya Gökalp fikir ithalatçılığı veya kopyacılıkla değil benimsediği ve dayandığı metodun dayanıklı olmaması ile çürütülebilir. Kaldı ki Gökalp'in milliyetçiliği yalnız bu metoda da istinad etmez. Dürkheim'in sosyolojisi olmasaydı, Ziya Bey'in Türk tarihine ve Türk dinine ait hükümlerinden çoğu doğruluklarından hiçbir şey kaybetmezlerdi. Genç kalemlerde başlayan Türkçecilik hareketinin Türk dili için salim ve sağlam bir istikamet olduğuna inanmamız için Dürkheim metodunu bilmeye de benimsemeye de mecbur değiliz. Gökalp'in müdafasını yaptığı en büyük prensipler içinde bu böyledir. Fakat kendisi Türk dilinin ve tarihinin hakikatlerini bir de sosyolojinin en yeni metodu ile perçinlemek istemişse, bu ideolojisine ayrıca ilmi bir doktrin mahiyeti vermek arzusu ile izah edilebilir. Hakikatte ideolojiler ilmin önünde koşan ve realiteyi daha yakından kovalayan sezişlerle ona daha geniş bir araştırma yolu açarlar. İlmin metoduna dayanmaları, daha cüretli bir keşif uçuşu ile ona kılavuzluk etmelerine mani değildir. Ziya Gökalp de böyle yapmıştır. Sizişinin ve sistemli tefekkürünün bütün tarihimizi kucaklayan bir hamlesi, Türk milliyetçiliğine ait en büyük prensipleri yakalayıp ortaya koymuş, sonra bu keşiflerine sosyolojiden de fetva almıştır. Durkheim veya Roberti, Gumlowitz veya Oppenheimer kime sorsanız ona hak verecektir. Bugün Ziya Gökalp'in hakikatleri Avrupa'nın birçok büyük memleketleriyle beraber Türkiye'nin de bedahetleri haline gelmiştir. Hele fikir dünyamızda Türk tarihinin Sultan Osman'dan başladığına ve Öztürkçenin Osmanlıca olduğuna inanan tek adam kalmış mıdır? Fakat Gökalp 30 sene evvel kültür Osmanlıcalığına hücum ettiği zaman karşısına bütün edebiyat-ı cedide, bütün darülfünun ve bütün matbuat çıkmıştı. Onlara karşı bu fikirlerin zaferini temin eden Gökalp'in hatırasına sövenler hem Türk'ün hem de ilmin düşmanıdırlar. Çınaraltı 1942. Mehmet Ali Ayni. Bugün 75. doğum yıl dönümü kutlanan büyük alim ve mütefekkirimizin hayatı 4 devreye ayrılmaktadır. Birincisi 1868 ile 1888 arasında Gülhane Askeri Rüştiyesi ile Mülkiye Mektebi'nin idadi ve âli sınıflarında geçen tahsil çağı. İkincisi Mülkiye, Hukuk, Edirne ve Dedeağaç İdadileri, Halep Sultani Müdürlüğü, Diyarbakır Marif Müdürlüğü ve Marif Nezareti İstatistik Kalemi Başkatipliği vazifelerinde geçen muallimlik ve marifçilik hayatı 1888-1896.